Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Esven 1402, Hicri Kameri 24 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 5 Mart 2024 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Faliver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Amerika'nın Savaş Çığırtkanlığı, Nehcül Belaga Öğütleri ve Zorluklara Karşı Sabır ve Duanın Etkisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlayalım.
Pakistan yeni başbakanı Ayetullah Reis'in Pakistan'a erken ziyaretini beklediklerini belirtti. İran ve Katar Savunma Bakanları iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanmasına vurgu yaptılar. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran'ın 4 Mart bildirisini uygulamayı durdurduğunu iddia etti. İran ve Cezayir arasında bilgi tabanlı şirketler alanında işbirliği geliştiriliyor. İran'ın Cenevre Büyükelçisi İsrail rejiminin Filistinlileri yok etmeye çalıştığını söyledi. Ve Refah'taki bombalı saldırıda 17 Filistinli şehit oldu. Şimdi haberler.
Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Pakistan'a erken ziyaretini beklediklerini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pakistan Başbakanlığı'nın İslamabad'daki ofisi birkaç saat önce bir bildiri yayınlayarak Şahbaz Şerif iki komşu ülke arasında tarihi ve kardeşlik ilişkilerinin önemine vurgu yaparak Pakistan ısrarla İran'la çok yönlü etkileşimi derinleştirmeye ve ortak işbirliğini genişletmeye çalışıyor duyurusunda bulundu. Şerif Cumhurbaşkanı Reisi'nin Pakistan'ı ziyaret etmesi için yaptığı resmi daveti yeniledi ve reisinin bu ziyareti bir an önce gerçekleştirmesini beklediklerini söyledi. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif'in kendi yeteneklerini kullanarak Pakistan'ı ve halkını kalkınma ve refaha doğru yönlendireceğine emin olduğunu ifade etti. Pakistan Başbakanı ayrıca İran Cumhurbaşkanı'nın geçen günlerdeki iyi niyetli mesajını takdir ettiğini ifade ederek Pakistan halkı İran halkına büyük saygı duyuyor ve iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel ilişkilerin önemine vurguluyoruz dedi. Bu görüşmede iki ülkenin liderleri Tahran ile İslamabad arasında iki milletin çıkarları ve bölgesel barış ve istikrar doğrultusunda yakın işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakanı ile Katar Savunma Bakanı iki ülkenin sınır güvenliğinin sağlanmasına vurgu yaptı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakanı Tuğgeneral Muhammed Garay, Muhammed Rıza Garay Aşriyani, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiye ile Batı Asya bölgesindeki tek taraflılıkla mücadele de dahil olmak üzere terörle mücadele, savunma ve güvenlik etkileşimleri ve Gazze şeridindeki son gelişmeler gibi çeşitli konular hakkında Doha'da bir araya geldi. Tuğgeneral Muhammed Rıza Garay Aşriyani, Katar savunma ve askeri yetkilileriyle görüşmek, deniz savunma yetenekleri fuarını ziyaret etmek ve açılış törenine katılmak üzere Halid bin Muhammed El Atiye'nin daveti üzerine geçen pazar akşamı Doha'ya giriş yaptı. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakanlığı, denizcilik ürünleri ve havacılık sanayi, elektronik ve telekomünikasyon endüstrileri, havacılık endüstrisi ve savunma sanayi kurumu alanındaki başarılarını sergilediği bir fuara katılmıştır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin siyasi iddiaları yineleyerek 4 Mart'taki bildiriye ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rafael Grossi, yönetim kurulunun 3 aylık dönemsel toplantısının açılışında yaptığı konuşmada şu iddialarda bulundu. Geriye kalan güvenlik önlemleri sorunlarının çözümünde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. İran, Veramin ve Torguzabad'da insan menşeli uranyum parçacıklarının varlığına ilişkin ajansa inandırıcı teknik açıklamalar sunmadı veya nükleer madde veya kirlenmiş ekipmanın mevcut konumları hakkında ajansa bilgi vermedi. İran ile ajans arasındaki kapsamlı işbirliğini göz ardı eden Grossi şunları iddia etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olmasını sağlayacak konumda olabilmesi için geri kalan güvenlik önlemleri sorunlarının çözülmesi gerekiyor. İran'ın 4 Mart ortak bildirisini uygulamayı tek taraflı olarak durdurmasından ciddi endişe duyuyorum ve bu da İran'ın üzerinde anlaştığımız şeye bağlı kalacağına dair şüpheleri artırıyor. Bilindiği üzere İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin güvenlik önlemleri iddiaları, Siyonist rejimin İran'ın nükleer dosyasını güvence altına almak amacıyla medya ve ajans yetkililerine sunduğu sahte belgelere dayanıyor. Tıpkı Siyonist rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 4 yıl önce Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından İran'da bildirilmemiş yerlerde nükleer kalıntılar bulunduğunu iddia etmesi ve bu hikayenin medya tarafından gündeme getirilmesi gibi.
İki İranlı bilgi tabanlı şirket Rus şirketleriyle yeni inşaat teknolojisi sağlamak üzere işbirliği anlaşması imzaladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İranlı bilgi tabanlı bir şirket ile Rusya arasındaki işbirliği anlaşması, Rosbuild olarak bilinen 5. Uluslararası İnşaat Sanayisi, Teknoloji ve Yapı Malzemeleri Fuarı oturum aralarında ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Teknoloji ve Yenilik İşbirliği Ateşesi Seyyid Behnam Kazemi'nin katılımıyla imzalandı. Bir mütabakat, sera yapılarının yeni teknolojisine katılım alanında, bir başka mütabakat ise inşaat alanında teknoloji alışverişi ve artırılmış gerçeklik alanındadır. Rosbuild, uluslararası fuarı, yüksek kaliteli yapı malzemeleri sağlamak ve inşaat alanındaki en son teknolojileri kullanmak amacıyla planlanan Rusya İnşaat Haftası etkinliklerinin bir parçasıdır. Bu fuar, inşaat malzemeleri ve teknoloji tedarikçilerinin Rusya pazarına girmesi için iyi bir fırsat sayılıyor. Bu fuarda İranlı 9 bilgi tabanlı şirket, akıllı ve çevre dostu binalar alanındaki başarılarını ziyaretçilerin beğenisini sundu.
İran ve Cezayir bilgi tabanlı şirketlerin geliştirilmesinde işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Cumhurbaşkanlığı'nın bilim, teknoloji ve ekonomiden sorumlu yardımcısı Ruhullah Dehgani Firuzabadi ve Cezayir adına bilgi tabanı ekonomisi, startuplar ve küçük şirketler bakanı Yasin El Mehdi Velid, bilgiye dayalı şirketlerin geliştirilmesi alanında iki ülke adına işbirliği anlaşması imzaladılar. İran ve Cezayir arasındaki işbirliği alanları, bilgi ekonomisini ve inovasyonu geliştirmek ve yeni teknoloji tabanlı şirketler için teknoloji transferi projelerini ve yatırım programlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla siyasi, kurumsal, düzenleyici ve operasyonel düzeyde imzalanan mutabakata dayanıyor. İran ve Cezayir'in Ortak Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Komitesi bu mutabakatın imzalanmasından 2 ay sonra İran ve Cezayir'in eşit sayıda temsilcisiyle oluşturulacak. İran Cumhurbaşkanlığı'nın Bilim, Teknoloji ve Ekonomiden sorumlu yardımcısının belirttiğine göre İran ve Cezayir Ortak Komitesi'nin bilgi tabanlı şirketlerin geliştirilmesi alanında görevleri arasında iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğinin planlanması, koordinasyonu, teknoloji ve bilimsel işbirliğinin kolaylaştırılması ve denetimi, uygulamayı kolaylaştıracak ve destekleyecek mekanizmaların oluşturulması ve sonuçlandırılması gibi ortak faaliyetler yer alıyor.
İran geçen yılın aynı dönemine göre çelik üretiminde %40 artış göstererek dünyanın en büyük çelik endüstrisi üreticileri arasında yer aldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Dünya Çelik Birliği yeni miladi yılın ilk ayında İran'ın çelik üretiminin 2,6 milyon ton olduğunu açıkladı. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %40'lık bir artışı ve dünya çelik üretiminde ilk 10 ülke arasında en yüksek üretim artışının yaşandığını gösteriyor. İran Çelik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Ahramiyan'a göre 2024 yılının ilk ayında ilk 10 ham çelik üreten ülke listesinin yayınlanmasıyla İran 9. sıraya yerleşti. İran Milli Çelik Şirketi Planlama ve Araştırma Direktörü Ahmet Ahmedi, Dünya Çelik Birliği'nin istatistiklerine göre bu yılın ilk ayında dünyadaki 71 ülkenin 148 milyon 100 bin ton ham çelik ürettiğini söyledi. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,6 oranında düşüş gösteriyor. Çin, Hindistan, Japonya, Amerika ve Rusya halen dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer alırken, İran ise Güney Kore, Almanya, Türkiye ve Brezilya'nın ardından dünyanın en büyük 10. çelik üreticisi konumunda yer alıyor.
İran Milli Masa Tenisi takımı dünya sıralamasında 9. sıraya yükseldi. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Milli Masa Tenisi takımı Dünya Şampiyonası finallerinde ilk 16'ya giren tarihi bir performansın ardından dünya sıralamasında 9 sıra yükselerek 16. sıraya yükseldi. İran Milli Masa Tenisi takımı ilk kez dünya sıralamasında ilk 16 takım arasına girdi. İran Dünya Erkekler Takım sıralamasında 1710 puanla 16. sırada yer alırken Asya takımları arasında en iyi 6. takım konumunda bulunuyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki Avrupa Merkezi Büyükelçisi ve daimi temsilcisi soykırımcı İsrail rejimi kasıtlı olarak insani altyapıyı hedef almakla Filistinlilerin işgale karşı direncini kırmaya çalışıyor dedi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumunda 60 ülkeyi temsil eden Ali Bahreyni, İsrail'in Gazze Şeridi'nin işgalinin başlangıcından bu yana Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde işlediği cinayetler sonucu 150'den fazla Birleşmiş Milletler personelinin öldürülmesini kınayarak, Filistin'deki 80 yıllık işgal boyunca dünya insan hakları ve insanseverlik açısından bu kadar vahim bir durum görmedi dedi. Filistinli hasta ve yaralılara yönelik tıp merkezleri, hastaneler ve her türlü tesis, işgalci İsrail güçleri tarafından tamamen bilinçli bir şekilde saldırıya uğruyor ve bu durum bölgedeki sağlık sisteminin çökmesine neden oluyor diyen İran'ın Cenevre Büyükelçisi Ali Bahreyni şunları da ekledi. Gazze'deki bazı insani yardım kuruluşlarına yönelik iddialarda bulunarak faaliyetlerini aksatmak ve bu bölgedeki insanların yaşam koşullarını zorlaştırmak, işgalci İsrail güçlerinin insanları evlerinden ve topraklarından çıkmaya zorlama gündeminin bir parçasıdır.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen bombalı saldırıda en az 17 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi de yaralandı. M Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejim savaş uçakları Gazze şeridinin merkezindeki El-Nusirat kampını bombaladı. Siyonist rejimin askerleri ayrıca Han Yunus'taki Hamad yerleşimine düzenlenen saldırıda da onlarca Filistinliyi tutukladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze şeridindeki sağlık durumunun felaket düzeyinde olduğunu ve yaklaşık 1 milyon kişinin bulaşıcı hastalıklara yakalandığını belirterek hastaların tedavisi için imkan bulunmadığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Siyonist işgal güçleri şu ana kadar 364 sağlık personelini şehit etti, 269 kişiyi gözaltına aldı. Habere göre Siyonist işgalciler 155 sağlık kuruluşunu tahrip etti, 32 hastane ve 53 tıp merkezini hizmet dışı bıraktı, 126 ambulansa hedef almıştır. Gazze şeridinin kuzeyinde yaşayanlar da açlık ve su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre soykırımcı İsrail rejiminin Gazze şeridine yönelik saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistinli şehit sayısı 30 bini, yaralı sayısı ise 71 bini aştığını duyurdu.
Lübnan Hizbullah Hareketi işgal altındaki toprakların kuzeyinde Siyonist rejimin askeri merkezine ait casusluk ekipmanlarına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Meher Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah'ı bir bildiri yayımlayarak Gazze şeridindeki dirençli Filistin milletini ve onların cesur direnişini desteklemek amacıyla İslami Direniş Mücahitleri 4 Mart 2024 Pazartesi günü Roysat el-Elm mevkiinde bulunan casus ekipmanlarını hedef aldığı duyurusunda bulundu. Lübnanlı Hizbullah mücahitleri daha önce de soykırımcı İsrail ordusunun Golani Tugayı'ndaki askerleri hedef alarak onların Lübnan topraklarına girmesini engellemişti.
Siyonist esir aileleri İsrail Kneset binası önünde toplanarak rejimin Filistin direnişiyle esir takasında gecikmesini protesto etti. Protestocu Siyonistler ellerinde Siyonist esirlerin resimlerini taşıyarak sloganları atıp Siyonist rejimin Hamas hareketinin talepleriyle uzlaşmasını ve Filistin direnişiyle esir değişimi anlaşmasını imzalamasını istedi. İsrailli esir aileleri rejimin Hamas'la esir değişimi konusunda anlaşmaya varmamasını protesto etmek amacıyla geçen hafta Tel Aviv'de bir otoyolu kapatmıştı. Geçtiğimiz aylarda binlerce Siyonist bu rejimin yetkilileriyle Hamas arasındaki Gazze'deki savaş esirlerinin değişimine ilişkin anlaşmayı vurgulamak için Tel Aviv'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerinde büyük gösteriler düzenledi.
Ve Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ülke donanmasının Umman Denizi'nde bir İsrail gemisini çok sade füzeyle hedef aldığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Dün akşam sohbetimizde Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili İsrail rejiminin saldırılar konusunda uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Konuyla ilgili kalan diğer soruları cevaplamak için uzman konuğumuzun sohbetlerinin ikinci bölümünü bugünkü yayınımızda sizlere sunuyoruz. Muhabirimiz Sayın Kasım Alcani ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Efendim, şimdi Gazze Savaşı'nda Amerika'nın İsrail'e desteği hep konuşuldu ve konuşuluyor bildiğiniz gibi. Amerika'nın sahada ve masa üzerinde İsrail'i desteklemesini siz nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, bu sualin cevabını şuradan başlayarak aktarmakta fayda var. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden o zamanlar 2017 yılında Dünya Yahudi Kongresi'nin New York'taki toplantısında Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl ödülünü alırken Siyonistim, Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok demişti. İşte bugün de İsrail'in saldırganlığının ve Filistinlere karşı uyguladığı soykırım ve zulmün arkasında Amerikan emperyalizmi var, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu var. Filistin topraklarında Yahudilerin tam hakimiyeti olarak kısaca tarif edebileceğimiz Siyonizm, ABD yönetiminin tam desteğiyle ayakta kalıyor diyebiliriz. John Biden, İsrail yönetiminin Kudüs'te doğu kapısında Filistinlere müdahalesinin ardından o zamanlar Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistin evlerinden çıkartılma girişimini sonra Kadir Gecesi Mescid-i Aksa'da namaz kılanların üzerine bomba ve plastik mermilerle saldırmasını görmezden gelip yine Netanyahu hükümetinin yani İsrail'in yanında olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla da ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Siyonist olduğunu ve bir Siyonist olarak burada bulunduğunu söylemişti ve var güçleriyle Siyonist İsrail rejiminin yanında olacağını ifade etmişti. Bundan önceki ABD Başkanı Trump da, tacir Trump yönetimi de aynı şekilde işte elçiliği Kudüs'e taşıması ardından Arap ülkelerine baskı yaparak onların da orada elçilik açması noktasında girişimleri sözün bittiği noktaydı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde Siyonizmin ağırlığını yadsıyamayız. Bunlardan da anlaşılacağına göre. Dolayısıyla Amerikan hem o anlamda Siyonist İsrail rejiminin yanında duruyor. Diğer anlamda ise Orta Doğu'yu Siyonizm, İsrail sopasıyla ezmeye, baskılamaya çalıştığını da söylersek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz.
Tahran Radyosu.
Son olarak başta İslam ülkeler olmak üzere bölge ülkelerin bu savaş konusundaki tutum ve politikaları konusunda nedir fikriniz?
Aslında şunu ifade etmek lazım belki de başta. İran İslam Cumhuriyeti'nin devrim lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin bir çağrısı vardı. Bundan birkaç yıl önce. Hangi yıl olduğunu şu anda anımsayamıyorum ama Filistinlerin yaşadığı dramı, İsrail işgalinin durması ve bunun sonuca bağlanması noktasında dünyadaki bütün Filistinlilerin bir karar vermesi özgür iradeleriyle ama nerede Filistinli varsa onların verdiği karara bütün dünyanın uyması, biz de dahil uyması en doğru seçenektir demişti. Ama ne yazık ki bu görmezden gelindi ve bunun olması noktasında aslında neyin ne olacağını emperyalistler ve Siyonistler bildiği için bunu dikkate alınmadı. Aslında önemli bir çağrıydı bu. Neticede yıllardır devam eden, bir asrı aşkındır devam eden İsrail sorununun gittikçe artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini, İslam İşbirliği Örgütü'nün bir işe yaramadığını, nasıl ki Birleşmiş Milletler'de ABD'nin NATO'suna, vetosuna, özür dilerim, vetosuna rağmen bir şey yapılamıyorsa, İşte Suudi Arabistan'ın da başını çektiği İslam İşbirliği Örgütü ne yazık ki işte Ürdün ve diğer ülkeciklerin batıya bağımlı, İsrail'e bağımlı, güdümlü, Filistin diye bir dertleri olmayan yönetimlerin tutumları hiç değişmedi. Aksine daha da saf değiştirerek İsrail bağımlısı ve Amerikan yanlısı bir tutum izlemeye devam etti. Bunu Suriye Savaşı'nda da gördük, Suriye yıkımında da gördük. Neticede baktığımız zaman bu işe dur diyebilecek işte İran, Türkiye, Mısır, bu üç ülkenin tutumları çok önemliydi. Suriye'nin yıkılması zaten en önemli acılardan birisiydi Suriye Savaşı ne yazık ki. Ve bu da İslam ülkelerinin eliyle oldu. Ne acı bir şey ki. Ama şu anda gelinen noktada eğer Gazze düşerse bu sessizlikle beraber artık bunun akabinde başka Orta Doğu'da başka ülkelerin de aynı akıbeti paylaşacağını insanlar gördü, yönetimler de gördü aslında. Bunu Suudi rejimi de biliyor, diğerleri de biliyor. Dolayısıyla da bu, özellikle Türkiye'nin İran'la beraber Mısır işte buna yanaşmıyor ne yazık ki. Irak zaten direniş hattında, Irak yönetimi zaten İsrail'e karşı elçiliği de yok orada. İsrail'i de tanımıyor. Neticede el birliğinden başka yapacak bir çözüm yolunun olmadığının görülmesi gerekiyor. Elbette herkes elinden geleni yapıyor ama elimizdeki araçlar çok güçlü tavır takınacağımız araçlarımız var. Ama ne yazık ki bunları kullanma noktasında İslam bölge ülkeleri bazı birkaç ülkenin dışında ellerinden gelen dirayetli tutumu sergileme noktasında tereddütlü davranıyorlar. Amerika'nın baskısından çekiniyorlar. Dolayısıyla da bununla bu da İsrail'i cesaretlendirmeye, soykırımına devam etmeye bir neden olarak göz önünde bulunduruyor. Ama önümüzdeki günlerde belki de bu farklı bir noktada kendini ortaya koyacak. Bunu da bekleyip göreceğiz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile Gazze Savaşı ve olaylarla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz değerli dinleyiciler bu konuda. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programın hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 İsvan 1402, Hicri Kameri 24 Şaban 1445 ve Miladi 5 Mart 2024 Salı. Müzik. 38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 İsvan 1364'te önde gelen fakih ve araştırmacı Allame Zebiullah Mahallati vefat etti. Hicri Şemsi 1271'de Mahallat'ta dünyaya gelen Zebiullah Mahallati ilk eğitimini doğduğu kentte öğrendi. Ardından Necef-i Eşref'teki İlmiye Havzası'na gitti ve orada Abdülhüseyin Reşdi, Seyyid Hasan Sadr, Seyyid Muhammed Firuzabadi, Şeyh Muhammed Cevat Belagi, Mirza-i Naini ve Seyyid Ebul Hasan İsvani gibi alimlerden dersler öğrendi. Allame Mahallati, Necef Din Havzası'nda 11 yıl kaldıktan sonra içtihat ve rivayet izinlerini aldıktan sonra Samarra'ya giderek Şeyh Abuzor Tehrani'nin nezdinde eğitimini tamamladı. Bir süre sonra bu şehirde çalışma grubunu kurdu ve bir kitap yazdı. Allame Mahallati 25 yıl Samarra'da yaşadıktan sonra Hicri Şemsi 1327'de Tahran'a giderek araştırma ve yazılarına devam etti. Altı ciltlik Riyahinel Şeriat Ansiklopedisi, Kamil ve Seçkin Müslüman Kadınların Biyografileri, 8 ciltte Günün Olayları, Tesettürün Bozulmasındaki Fesadın Ortaya Çıkması ve 12 ciltte Samarra'nın Tarihi eserleri arasındadır. Bugün Hicri Şemsi 15 İsvan İran İslam Cumhuriyeti'nde ağaç dikme günü ve yenilenebilir doğal kaynaklar haftasının başlangıcıdır. Bu haftada İran'ın çevre şartlarına uygun çeşitli ağaç fidanları halk arasında dağıtılıyor ve ağaçların ekilme yöntemleri onlara öğretiliyor. 133 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Şaban 1312'de İslam dünyasının önde gelen fakihlerinden ve taklit mercisi Mirza Muhammed Hasan Şirazi vefat etti. Hicri Kameri 1230'da İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelen Şirazi, ilk eğitimini bitirdikten sonra Irak'ın Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na giderek orada kendi döneminin ünlü fakihlerinden olan Şeyh Murtaza Ensari gibi hocalardan dersler aldı ve sonuçta üstadlık makamına ulaştı. İran'da Mirza-i Şirazi'nin faaliyetleri Gacar Şahlarından Nasreddin Şah dönemindeki tütün hareketine denk gelmektedir. O tütün hareketini karşı fetva hükmünü yemleyerek İngilizlerin kendi tekellerini aldıkları tütün kullanılması hakkını İngilizlerden aldı. Bu fetva aslında İran Şahı ve İngiliz devletine karşı açık mücadele manasındaydı. Tütüne karşı ambargo olayının İran halkının sömürgecilik ve istibdat düzenine karşı sonraki mücadelesinin güçlenmesinde önemli etkisi vardı. Yıl önce bugün 5 Mart 2013'te Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez hayatını kaybetti. Hugo Rafael Chavez Bolivarcı devrimin lideri olarak tanınıyor ve sosyal demokrat politikalarıyla neoliberal küreselleşmeye ve Amerika dış politikasına karşı çıkmasıyla ve İran ve Filistin'e verdiği destekle ünlüydü. Sol Parti 5. Cumhuriyet Hareketi'nin kurucusu olup 2013 yılında 58 yaşında kanser nedeniyle hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündeme ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Açlıktan ölmek istemiyoruz.
Yeni Çağ.
Emekliye sadaka gibi bayram ikramiyesi.
Ve karar.
Maden ruhsatında 6 yılda 7 kat artış.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 3 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Esas Suçlu Kim? Başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gazete devam eden zulüm hakkında neredeyse söylenmedik söz kalmadı. Katliamın başladığı ilk günlerde nispetle insanlık daha büyük ölçüde uyandı ve İsrail'e olan kamuoyu desteği bitti. Ne var ki İsrail zulmünü destekleyen devlet idarecileri varlıklarını devam ettiriyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İsrail ordusunun 29 Şubat 2024 günü Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşit Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak 112 Filistinliyi öldürmesi ve 760 kişiyi de yaralaması büyük tepki çekti. Zalimler en ağır şekilde kınanıyor. Ancak bu kınama İsrail zulmünü en azından şimdilik durdurmaya yetmiyor. Tabii ki İsrail'in tek başına dünyayı karşısına alıp zulmüne ve katliamına devam etmesi mümkün değil. O halde Gazze'deki zulme destek veren ve bir bakıma esas suçluyu görmek lazım. Görüldüğü kadarıyla İsrail zulmünü açıkça destekleyen Amerika'daki idarecilerdir. Mutlaka işin içinde İngiliz politikası da vardır. Fakat onlar ekseriyetle geri planda kalmayı başarıyor. İsrail Gazze'de yaşayanlara zulmetmek için sınır tanımıyor. Hatta insanlığın bu kadarı da olmaz dediği her şeyi yapıyor. Düşünün ki yardım almak için bir yerde toplanan insanları katletmekten bile geri durmuyor. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısını savaş suçu, uluslararası insani hukukun ihlali ve soykırımın delili olarak nitelendirerek tepki göstermişler. İspanyol milletvekili Mano Pineda, bu soykırım dünya için ahlaki bir çöküştür. Bu etnik temizlikten sorumlu olanların cezasız kalmasına izin veremeyiz demiş. Avrupa Parlamentosu'ndaki Sloven milletvekili Matias Nemec ise can alıcı soruyu sormuş. Bu, İsrail hükümeti tarafından sivil halka yönelik bir katliamdır. Uluslararası insani hukuk düzenine karşı bir katliamdır. Uluslararası toplum daha ne kadar mazeret üretecek? İsrail'i haklı olarak kınayan hür dünya ve Avrupa'daki idareciler böyle devam ederse yakın zamanda Amerika'daki idareciler de kınamaya başlayacak gibi görünüyor. Avrupa'da yükselen kamuoyu tepkisi muhtemelen oradaki idarecileri daha fazla zorlayacak ve onlar da doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika'daki idarecilere artık İsrail'e destek olmayı bırakın demek zorunda kalacak. Herkes görüyor ki artık İsrail'in zulmüne bahane üretmek vakti geride kaldı. Amerika'daki idarecilerin bütün dünyayı karşılarına alarak İsrail'e sahip çıkmaları da çok garip. Bu sahip çıkışı sadece ekonomik gerekçelerle izah etmek de kolay değil. Ortada bir katliam var ve bu katliamı durdurmak icap ederken doğrudan ya da dolaylı olarak zalime destek olmak nasıl bir anlayış? Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego gibi seslenelim. Dünya Netanyahu'yu engellemelidir.
Esfandar Korkmaz 3 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde şirketlerde iflas riski neden arttı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Allianz Commercial 2024 küresel risk barometresine göre pandemi sonrasında dünyada iflaslar arttı. Ancak 2022'de %1'lik ve 2023'de %7'lik bir toparlanma oldu. 2024 yılında yeniden iflaslarda %8 oranında artış bekleniyor. Raporda her 5 ülkeden 3'ü 2024 yılı sonuna kadar pandemi öncesi ticari iflas seviyelerine ulaşacak deniliyor. Aslında iflaslar piyasa ekonomisinin sigortasıdır. Etkin ve verimli olmayan firmalar iflas eder, sermaye daha verimli ve ileri teknolojik yatırımlara gider diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
2008-2009 finansal krizi ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkede para genişlemesi, eksi reel faiz ve devlet yardımları ile sorunlu firmalar adeta cam fanusa alındı. Sonraki risklerin temelinde bu yanlış politikalar yatıyor. Türkiye'de Merkez Bankası verilerine göre ortalama ticari kredi faizleri %53'tür. İTO'nun açıklanan Şubat yıllık enflasyonu %76,6 oldu. Bu sene enflasyon %53 üstünde kalacaktır. Yani bankalar eksi reel faizle kredi alıyorlar. Sağlam şirketler kredi alabiliyor. Yani şirketlerin TL finansman sorunu yoktur. Yine İTO'ya göre Şubat ayında toptan eşya fiyatlarında yıllık artış %65,06 oldu. Yani maliyetler satış fiyatlarının altındadır. Maliyetler yüksek ve fakat perakende fiyatlar daha yüksek olduğuna göre demek ki firmalar maliyetlerini yansıtabiliyor. Türkiye'de ekonomik açıdan şirketler için sorun olan yüksek enflasyon ve bu nedenle ortaya çıkan belirsizlik ile ithal girdiği için gereken dövizin temini sorunudur. Bu şartlarda Türkiye'de iflas riskinin düşük olması gerekiyor. Ne var ki Türkiye'de reel firmaların iflas riski yüksektir ve bu da tamamıyla ekonomi yönetiminin ve hükümetin yanlışlarından ileri geliyor. Mamafih meclise sunulan 8 yargı paketinde kayyımlara sorumsuzluk getiriliyor. Yasa teklifine muhalefet tarafından konulan şerhte bu yasa ile TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketlerdeki yöneticilerine sorumsuzluk zırhı getirildiği ve bu görevlilerin her türlü hukuki, idari, mali, cezai sorumluluktan muaf sayılacağı söylendi. Adını az çok herkesin bildiği birçok büyük şirket, Türkiye'deki yatırımlarını teminat göstererek bankalardan kredi aldı ve yurt dışında yatırım yaptı. Hatta bu şirketlerden birinin CEO'su firmanın siyasi sorunlar nedeniyle yurt dışına kaçıyor, söylentileri tamamen gerçek dışıdır diye açıklama yapmıştı. Yandaş medya siyasi iktidarın kıyakları ile yaşıyor. İktidar değişirse bunların yaşama olasılığı düşük kalacaktır. Muhalif medyada muhalif parti ve belediyeler veya bazıları tarafından kullanıyor. Bunların da desteksiz ayakta kalması zor olacaktır. Bu sene çok sık duymuyoruz ama geçen ve önceki yıllarda bazı firmaları satışa zorlamak için vergi denetimi yapılması veya medya tabiriyle çökme olayları çok konuşulup yazılıyordu. Bu nedenle birçok firma küçülmeye gitti. Etkin ve verimli çalışmak için gerekli yatırımları yapmadılar. Bunların da iflas riski arttı.
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca 3 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde İsrail ile ticaret utancı sonlandırıldı mı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Miting meydanında İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın pankartı kolluk kuvvetleri eliyle derhal toplatılınca problem çözülmüş mü oldu? Böylesi bir utanç ticareti sonlandırıldı mı? Katiller sürüsünün her türlü ihtiyacını patatesinden soğanına, biberinden patlıcana, her çeşit sebze ve meyve talebini karşılamak için gidip gelen gemi seferleri arttırarak devam ediyor mu, etmiyor mu diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Ticaret ve utanç, utanç ve ticaret. Biliyorum bu tür konular hacımı fena halde rahatsız ediyor. Ne güzel, bir iki mitingle meseleyi geçiştirmiş ve unutturmuştu. Ama görüldüğü üzere katil İsrail rahat durmuyor ve soykırıma devam ediyor. Gazze ve civarında açlıktan ölümlerin, özellikle çocuk ölümlerinin günden güne artmakta olduğunu, vicdanını satmamış olan haberciler tüm dünyaya duyurmaya devam ediyorlar, sağ olsunlar. Bu yıl mübarek Ramazan'ı bu utançla karşılıyoruz. Bu yıl mübarek Ramazan, hem bizi hem de tüm İslam alemini böyle bir utançtan ötürü kıpkırmızıyken yakalayacak. Kıpkırmızıyken yakalanmak cümlesinin boşlukta kaldığının farkındayız. Cümle alem biliyor ki bu derin gafletten ve utanılası ticaretten ötürü pek öyle yüzü kızaran da yok. Koskoca 2 milyarlık İslam alemi Filistin'deki bir avuç kardeşlerini düşman sürülerinin insafına terk etmişler, yetmemiş, üstelik hiç utanmadan, sıkılmadan söz konusu katiller güruhuna her türlü yardımda bulunmayı da ihmal etmiyorlar. Gazze'de binlerce aç ve susuz insanlar, kadınlar ve çocuklar ekmek ve su kuyruğundayken, tepelerini bomba yağdıran soykırımcı katiller çetesiyle hala ticaretini sürdüren Müslümanlar, bilmem ki hangi yüzle Ramazan'a merhaba diyecekler. 6. ayına giren soykırım saldırıları hiç ara vermeden devam ederken sadece sayılabilen ölü sayısı 40 binlere dayanmışken, yaralıların haddi hesabı yokken, evinden barkından, yurdundan yuvasından olanlar milyonları çoktan aşmışken, 6 aydan beri kılını dahi kıpırdatmayan dünya Müslümanları bilmem hangi yüzle Ramazan'a hazırlanıyorlar ve iftar sahur programları yapıyorlar. Gerçekten İsrail'e ticaret utancı sonlandırıldı mı?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'te Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars'te yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'te kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Amerika'nın savaş çırtkanlığı. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın savaş çırtkanlığı doktrini her zaman kendisine karşı olan ülkeleri bastırmaya dayalı olmuştur. Bu bağlamda sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizi dinliyorsunuz. Amerika 1980'de Carter Doktrini gibi bildiriler yayınlayarak Orta Doğu bölgesindeki hayati çıkarlarını savunmaya istekli olduğunu dünyaya açıkça gösterdi. Amerika'nın bölge ülkelerini ve çeşitli kurumları çoğunlukla art arda hava saldırıları yoluyla boyun eğdirmeye yönelik son yıkıcı ve nafile saldırılarına tanık olduğumuz bu günlerde petrolün önemini ve sanayinin ve savaşın motorlarını ülkeleri yok etmeye doğru nasıl yönlendirdiğini unutmamalıyız. Şu anda dünya fazlasıyla öngörülebilir ve tabii ki nafile görünen bir dizi bombalamanın sonuncusunu olan Amerika'nın bir başka savaş ve bombalama kampanyasına tanık oluyor. Amacı, faaliyetleri Amerika'nın hoşuna gitmeyen bölgedeki gruplara bir ders vermek. Artık Amerika'nın kuyruğuna basmasınlar diye. Onların inancı şudur: siz bizim 3 askerimizi öldürürsünüz ve biz de sizden onlarca, yüzlerce, hatta binlercesini öldürürüz. Ve bunların askeri olup olmaması önemli değil. Sırf yapabildiğimiz için öldürürüz. İnsanları öldürebilecek güçlü bir hava kuvvetine sahip olan Amerika'nın liderleri, bunu düşmanlarını bombalamak için kullanmak konusunda güçlü bir istek duyduklarını defalarca gösterdiler. Ve uluslararası yasalara, insani beyanlara veya savaş karşıtı aktivistlerin protestolarına başvurarak öldürme operasyonlarını durdurabileceklerini bir an bile düşünmeyin. Hayır, Amerika şiddetin etkili olduğuna inandığı için bombalıyor. Elbette Amerikalılar kilometrelerce uzaktaki insanları yok etmenin onların güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyor ama tam tersine zayıflıklarını gösteriyor. Güce daha fazla kâra ve yıkıma karşı doyumsuz bir susuzlukla silah fabrikalarını her zaman büyütmenin ve şişmanlatmanın peşindedir. Orta Doğu'da başarısız oluyorlar. Başarısız oluyorlar ve tekrar başarısız oluyorlar. Ancak daha fazla bombalamayı, daha fazla insansız hava aracı saldırısını ve daha fazla cinayetini durdurma emrini veremezler. Hiçbir teknolojinin bomba ve bombardıman uçakları yapmaktan daha Amerika olmadığı söylenebilir. Ve hiçbir doktrin savaş yoluyla sözde barışa ulaşma ısrarı kadar Amerikan olamaz. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki savaşlarda Amerika'nın temel yaklaşımı 5 kelimeden özetlenebilir. Toplu katliam amaçlı seri üretim. Dünyadaki başka hiçbir ülke geniş kaynaklarını ve hava kuvvetlerini kitlesel katliamlara Amerika kadar harcamamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı ve Japonya'daki şehirlerin topyekün bombalanmasına bakın. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılması. 1950'lerin başında Kore Savaşı'nda Kuzey Kore'nin yok edilmesini ya da 60'larda ve 70'lerin başında Vietnam, Laos ve Kamboçya'nın kitlesel bombalanmasını unutmayalım. Ya da 90'lı yılların başında Irak'a karşı gerçekleştirilen Çöl Kalkanı operasyonunda hava gücünün yoğun şekilde kullanılması ve ardından 2003'te Afganistan ve Irak'a yapılan hava saldırıları. Bu yazının yazıldığı sırada bir başka rejim de Amerika'yı örnek alıyor. İsrail, Gazze'yi sistematik olarak yok ediyor. Esas amacı, devam eden şiddetten sağ kurtulan Filistinliler için şehri yaşanmaz hale getirmek. Gazze Savaşı'nın başlarında İsrailli liderlerin Filistinlilere yönelik acımasız hava ve kara operasyonlarını meşrulaştırmak için 1945'te Almanya'nın Dresden kentinin müttefikler tarafından yok edilmesini gerekçe göstermeleri ilginçtir. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar ve İngiliz müttefikleri kombine bombardıman saldırısı ile Alman şehirlerini tamamen yok etmişler ve tüm Almanları kendi hükümetlerinin ve Nazilerin suçlarının suç ortağı ve dolayısıyla meşru hedef olarak görmüşlerdir. Yani aynı şey bugün İsrail'in sağcı hükümeti içinde geçerli. İsrail aynı zamanda tüm Filistinlileri Hamas'ın üyeleri olarak görüyor ve dolayısıyla İsrail ve Amerikan tarzında meşru savaş hedefleri olarak görüyor. Tabii Amerika gibi İsrail de her gayri meşru eylemiyle demokrasiyi savunduğunu iddia ediyor. O halde Washington'un kitlesel savaş çırtkanlığı, yıkım ve soykırım yoluyla barışı tesis etmeye çalışan İsrail'e bomba ve kurşun göndermeye bu kadar istekli olması şaşılacak bir şey değil.
Tahran Radyosu.
11 Eylül saldırıları ve Orta Doğu'ya yönelik geniş çaplı Amerikan saldırılarının üzerinden 22 yıl aşkın bir süre geçti. Amerika'nın bölgede hala en az 30 bin askeri bulunuyor. Fars Körfezi'nde en az bir, bazen de iki uçak gemisi bulunuyor ve bu Kuveyt'ten Bahreyn'e, Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar bölgenin farklı ülkelerine dağılmış Amerika askeri üslerinin dışında. Yıllar sonra yaklaşık 900 Amerika deniz piyadesi hala Suriye'nin tesadüfen ülkenin petrolünün çoğunun üretildiği yer olan bazı kısımlarını yasa dışı bir şekilde işgal ediyor ve 2500 asker Irak'ta konuşlanmış durumda. Öte yandan ağırlıklı olarak ölümcül silahlardan oluşan Amerikan askeri yardımı sadece İsrail'e değil Mısır ve Ürdün gibi diğer bölge ülkelerine de gönderiliyor. Doğrudan Amerika askeri desteği Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı uzun, yıkıcı ve başarısız savaşını kolaylaştırdı. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgalinin yaklaşık 1 milyon Iraklının ölümüyle ve milyonlarcasının da mülteci olarak yerlerinden edilmesiyle sonuçlandığını unutmayalım. Orta Çağ'daki Katolik Haçlı seferleri tam olarak dinsel olmadığı gibi bugünkü Amerikan versiyonu da yalnızca Müslümanlara karşı düşmanlıktan kaynaklanmamaktadır. Bu savaşları körükleyen şey büyük ölçüde açgözlülük, intikam duygusu ve Amerikalıların silah endüstrilerini memnun etme ve güçlendirme konusundaki ısrarlarıdır. Elbette 11 Eylül'den sonraki yıllarda da geçerli olduğu ve bugün de hala geçerli olduğu gibi Amerikalılar genellikle ülkelerinin eylemlerini tamamen savunma amaçlı görmekten hoşlanıyorlar. George W. Bush bir keresinde Amerika'dan özgürlükleri nedeniyle nefret edildiğini söylemişti. Burada şunu söylemeliyiz ki bu özgürlükler ülkenin anayasasında ve haklar bildirgesinde onaylanan özgürlükler değildir. Aksine Amerika'nın dünya çapında askeri üsler inşa etme ve her yeri bombalama özgürlüğü ve şiddet içeren faaliyetlerde bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın savaş şırtkanlığı doktrinini her zaman kendisine karşı olan ülkeleri bastırmaya dayalı olduğuna dair programımızı dinlediniz. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcul Belağa Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Zorluklara karşı sabır ve duanın etkisi.
Sabretmek, dayanmak demektir ve sabırlı ise yaşamın zorlukları ve güzellikleri karşısında dayanıklılığını kaybetmeyen kişidir.
Bugün sizlerle zorluklarda sabırlı olmak ve dua etmenin etkilerini ele almak istiyoruz.
Bugünlerde yaşam ve hayatta birçok iniş ve çıkışlar ile karşı karşıya geliyoruz. Birçokları bugünlerde yaşamın çok zor olduğunu söylüyorlar. Günümüzde ve 21. asırda çevremizdeki dünyanın değişimi, ona ayak uyduramadığımızda zorlanacağımız kadar hızlanmıştır. İnsanların birçoğu zorluklara dayanamadıkları için bunalıma giriyor veya hatta hastanelerde psikolojik destek almak zorunda kalıyor. Zorlukların ortasında bir yakınımızı veya sevdiğimizi kaybettiğimizde, yüklü mali sıkıntıda olduğumuzda, bir hastalığa yakalandığımızda, sorunları çözemediğimizde sorunlarla nasıl karşı karşıya geleceğiz? Büyüklerimiz her zaman bizleri zorluklar ve sorunlara karşı sabırlı olmaya davet ediyorlar. Sabretmek, dayanmak demektir ve sabırlı ise yaşamın zorlukları ve güzellikleri karşısında dayanıklılığını kaybetmeyen ve meydanı boş bırakmayan kişidir.
Psikologlara göre sabır ve dayanıklılık bir olayın ardından daha güçlü olmak veya zayıflamanın ince çizgisidir. Muhakkak şimdiye kadar çok acı olaylar yaşayanların hayat hikayeleriyle karşılaşmışsınızdır. Bir sakatlık geçiren, tedavisi zor hastalık geçirenler, çok sevdikleri yakınlarını kaybedenler, iflas eden ve benzeri olaylar yaşayan ve hayat hikayelerini bir biyografi veya belgesel kitap şeklinde dünya ile paylaşanlar. Tüm bu kişiler arasında ortak olan ise, hepsinin karşılaştıkları zorluklar ve acı olayları hayatlarının dönüm noktası olarak düşünmeleridir. Yaşadıkları zorluklar onlar için bir atlama rampası gibi onları daha iyi ve daha farklı bir yaşama yönlendirmiştir. Onlar sabır, dayanıklılık ve Allah'a umutla kendi sorunlarının çözümünü bularak kendi ruhlarını güçlendiriyor ve başlarından geçen zorluğun ardından kendilerini daha güçlü hissediyor ve özgüvenleri daha da artıyor.
Sabırlı insanların sabır ve dayanıklılığını övmek sadece günümüz psikologları değil, binlerce yıl önce insana nazil olan ilahi dinlerde de üzerinde vurgu yapılan ve insanlara öğretmek istenilen bir özelliktir. Bu bağlamda İslam dininin en temel öğretilerinden biri sabırlı ve dayanıklı olmaktır. Sabır Kur'an-ı Kerim ve rivayetlere göre çok değerlidir ve birçok bireysel ve sosyal etkileri vardır. Sabırlı olmanın önemi hakkında birçok ayette "Yüce Allah sabredenlerledir" veya "Allah sabredenleri sever" ve diğer birçok cümlede sabredenleri Allah'ın onlarla beraber olduğu ve onları çok sevdiğini müjdeliyor.
Sabır ve ondan türetilen kelimeler Kur'an-ı Kerim'de 103 kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah dünyevi hayatta zevkleri her zaman acı ve çabalamakla beraber olacak şekilde kılmıştır. Bu dünyada acı çekmeden hedefe, hasta olmadan sağlığa, hüzün olmadan mutluluğa, zorluk olmadan refaha, hicran olmadan vuslata ve korku olmadan huzura ulaşılmaz. Zorluklar insanın yetişmesi ve takva ruhunun gelişmesi içindir. Mümin ve Allah'a inanan insan zorluklarda Allah'a yönelir ve hiçbir şikayette bulunmadan Allah'ından sabır ve kurtuluş ister. Tabii ki bu sabrın Yüce Allah katında büyük ecir ve mükafatı vardır.
İslami öğretilerde zorluklar her zaman insanları cilalandıran, parlatan ve temizleyen faktördür. Ve sabır ise en seçkin insani özelliklerin başında gelir. Yüce Allah, Bakara suresinin 155 ila 157. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da
bunlardır.
Zorluk çekemeyen ve yumuşak yataklarında rahat uyuyan, hayatın sıcak soğuğunu tatmayan ve zorluklarını görmeyen insanlar zorlukların sınavına katlanamazlar. Onlar her türlü imkandan uzak kalınca hiçbir zorluğa dayanamaz ve en basit insani görevlerini yerine getirmekten aciz kalırlar. Ancak sadece sabırlı insanlar ruhsal çöküntü yaşamaz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesi çok öğretici ve dinlemeye değerdir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını sabr-ı cemil yani güzel sabır olarak tanıtıyor.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam neslinden ve Hazreti İshak'ın torunu olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam besicilik sayesinde birçok koyun, deve ve ineğe sahipti ve çok zengin biriydi. Buna ilaveten çiftçilik sayesinde birçok bağ, bahçe, çoban, köle ve çocukları vardı. Fakat tüm kazancı ve çalışmaları her zaman adalete dayalıydı. İlahi hak ve insanların hakkını öder, Allah nimetleri için şükreder ve maddi işler hiçbir zaman onun Allah'a ibadet ve kulluk etmesini engellemezdi. Her zaman sofrasında yetimler hazır bulunur, yoksullara yardım ederdi. Hazreti Eyyub'un 7 oğlu ve 3 kızı vardı ve her zaman sahip olduğu nimetler için Allah'a bolca şükreder, dini ve insani görevlerini en iyi şekilde layıkıyla yerine getirirdi.
İblis, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kulluk ve ibadetini kıskandı ve Allah'a, Hazreti Eyüp'ün yaptığı ibadet ve şükürlerinin sadakat yüzünden değil, en iyi ilahi nimetlere sahip olduğu için yapıldığını iddia etti. Yüce Allah ise Hazreti Eyüp'ün sadakatini ispatlamak için önce malını ve çocuklarını ondan aldı, ardından çok ağır bir hastalığa düşürdü. Öyle ki tüm vücudunu hastalık sardı. Kent halkı Eyyub'e yüz çevirdiler ve hastalığının yayılmaması için onu şehir dışına sürerek çok kötü bir yere yerleştirdiler. Fakat eşi asla onu yalnız bırakmadı ve Hazreti Eyyub'u tedavi etmeye başladı.
Acılar dolu 7 yıl içinde Hazreti Eyyub tüm mal varlığı, evlatları ve hatta sağlığını kaybetmesine rağmen asla Yüce Allah'a şükretmekten el çekmedi ve hatta daha da kararlı bir şekilde devam etti. Aynı dönemde Hazreti Eyyub'e iman edenlerden üçü onun yanına giderek yaşadığı zorluklar ve ağır hastalığının yaptıklarının sonucu ve Allah'ın azabı olduğunu söylediler. Bu sözler ise Hazreti Eyyub'u derinden incitti. Bunlara ilaveten diğer bazı ruhsal olaylarda o Hazreti ağır darbeler indirince Yüce Allah'a seslendi. Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 83. ayetinde şöyle okuyoruz. Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Hazreti Eyyub Yüce Allah'a sen beni hasta ettin, bana acı demedi. Yaptığı dua ile kendi hedefini çok farklı ve en güzel biçimde beyan etti.
Kur'an-ı Kerim'in Sad suresinin 42. ve 43. ayetlerinde Yüce Allah Hazreti Eyyub'e şöyle vahide bulunuyor.
Urkub birihlik, hâzâ muhteselun bâridun ve şarâb. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri içinde anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Ardından Sad suresinin 44. ayetinin bir bölümünde şöyle okuyoruz. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü.
Böylece Hazreti Eyüp sağlığına kavuştu, gençleşti ve her şey eski haline döndü. Kaybettiği her şey daha da iyi ve daha da fazla ona geri verildi. Tabii ki tüm bunlar o Hazreti'nin zorluklarda Allah'ı unutmaması, sabretmesi ve dua etmesi sayesinde gerçekleşti.
Evet, sabır insan iradesinin kuvvetini gösterir. Sabır insanı her türlü kendini kaybetmesi ve ruhsal yenilgide korur, insanın isyan etmesi ve sapmasını engeller. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Sabrın imana olan konumu, tıpkı başın bedene olan konumudur. Başı olmayan bedende ve sabır olmayan imanda hayır yoktur. Sizi sabırlı ve dayanıklı olmaya davet ediyorum. Bedenin komutası ve bekası başta olduğu gibi, sabır da imanın beka zeminidir.
Öyleyse sabrın tüm iyiliklerin cevheri olduğu söylenebilir. Allah'a iman eden, Allah'ı tanıyan ve ona güvenen insan, tüm zorlukların bir sınav olduğunu ve kendisinin yetişmesi için olduğunu bilir. Onlar hayatta her şeyden önce Allah'a tevekkül eder, sabır ve duaya yönelir ve kalpten imanla Allah'ın tüm şartlarda onları kendi haline bırakmayacağından emin olur.
Değerli dinleyiciler, zorluklara karşı sabır ve duanın etkisi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri arzu ettiğiniz takdirde Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından veya parsley.ir adresinden takip edebilir. Görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bir an önce Pakistan'a beklediklerini belirtti. İran ve Katar Savunma Bakanlarından iki ülke arasındaki sınır güvenliği anlaşmasına vurgu yapıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran'ın 4 Mart bildirisini uygulamayı durdurduğunu iddia etti. İran ve Rus şirketleri arasında modern inşaat teknolojisi alanında mütabakat zaptı imzaladı. İran ve Cezayir bilgi tabanlı şirketlerin geliştirmesinde işbirliğine yönelik bir mütabakat zaptı imzaladı. İran dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer aldı. İran'ın Cenevre Büyükelçisi, İsrail rejiminin Filistinlileri yok etmeye çalıştığını belirtti. Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlenen bombalı saldırıda en az 17 Filistinli şehit oldu, onlarcası da yaralandı. Lübnan Hizbullah hareketi, Siyonist rejimin casusluk ekipmanlarına saldırı düzenlediğini belirtti. Siyonist esir aileleri Knesset'in önünde toplandı ve Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü İsrail gemisine yapılan saldırının isabetli olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.